Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir podcast'te karşınızdayım. Bu podcast'imizde sizlerle beraber Cumhuriyet döneminde bireyin iç dünyasını esas alan romanların özetlerinden bahsedeceğim. Ancak podcast'e geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar bilindiği üzere sınava çok kısa bir zaman kaldı. Neredeyse 25 günlük bir süre kaldı. Belki daha azdır bu süre ama böyle bir süre kaldı. Bu süre daha çok geri geldiğinde, yani sınav daha çok yaklaştığında hepimiz çok stres oluyoruz, geriliyoruz, bazen öfkeleniyoruz. Hatta çoğumuz o kadar çok strese giriyor ki normalde hiç yapmayacağı hataları deneme çözerken yapmaya başlıyor. Arkadaşlar bu noktada size tavsiyem, önerim, belki de nacizane bir arkadaş tavsiyesidir. Sadece hiçbir şey düşünmemeniz. Bakın bu hiçbir şey düşünmeden nasıl yapacağız diyebilirsiniz ama bakın şunu söylüyorum. Bir denemeyi aldınız önünüze ve çözdünüz. AYT denemesi, TYT denemesi. Normalde her zaman Türkçeden 30 netin üzerinde yapabilirsiniz. Bir sene boyunca, doğru mu? Sınavın son 20 gününde bu netler bir bakmışsınız ki 25'e kadar düşmüş. Arkadaşlar üzülmeyin. Bunu sizin kaygı derecenizin artmasından dolayı yapıyorsunuz. Dikkatsizlik seviyenizin düştüğünden dolayı yapıyorsunuz. O yüzden yapmanız gereken yegane şey sadece ve sadece boş vermektir. Boş vermeyi bildiğiniz zaman ve şunu dediğiniz zaman, bakın bu çok önemlidir. Belki de bana göre benim için şu hayattaki en güzel boş verme şeklidir. Ben gereken çabayı gösterdim. Gereken çabayı yaptım ve başaramadım. Bunu diyebilmek çok önemlidir. Eğer ki bir insan çalışmamışsa ve başarmamışsa bu normal karşılanmaz. Çünkü niye çalışmamıştır? Ama siz bir sene boyunca çalıştınız. Bakın bu kolay değildir. Bir sene boyunca oturdunuz her gün masanın ortasına ve dediniz ki ben bugün şu konudan şu kadar test çözeceğim. Ben bugün bu konudan bu kadar not çıkartacağım. Hepsini yaptınız. Yetmedi. Mola verdiğiniz zamanlarda, belki gece uyurken, otobüste evinize gelirken bu tür podcastleri dinleyerek kendinizin bilgisine bilgi kattınız. Haliyle bir şekilde bir emek gösterdiniz. O yüzden şu son 25 günlük sürede bütün bunları düşünün ve verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınızı düşünün arkadaşlar. Çünkü ben bugüne kadar hayatımda hiçbir şekilde çok çalışıp da başarısız kalan bir insan görmedim. Evet, bir şekilde istediği olmamış olabilir ama günün birinde gerçek anlamda istediği her şeye kavuşuyor bu insan. O yüzden sizlere yegane tavsiyem sadece ve sadece emeğinizin karşılığını alacağınız olacaktır arkadaşlar. Böyle bir açıklama yaptığım için belki şey diyebilirsiniz, ya sen de mi motivasyon veriyorsun falan diye. Ama sadece içimdekileri size anlatmak istedim. O yüzden eminim ki bu konuşmadan pek çok kişi bir şeyler çıkartıp sadece o stresi bir kenara bırakıp artık önüne bakmayı sürdürecektir. Şimdi bu konuşmadan sonra artık podcast'imize geçelim. Çünkü önemli bir konu bizi bekliyor. Bireyin iç dünyasını esas alan romanların içerikleri bizi bekliyor. O yüzden bir an önce podcast'e geçelim. Şimdi bireyin iç dünyasını esas alan ilk sanatçıya baktığımız zaman aklımıza ilk gelmesi gereken isim tabii ki de Peyami Safa. Peyami Safa çok çok önemlidir. Psikolojik roman tarihi açısından çok önemlidir ve bu noktada baktığımız zaman ben en önemli romanlarını sıraladım. Ve bu romanlardan ilki, kendisinin de bir hayat hikayesi olan, aynı zamanda bireyin iç dünyasını esas aldığı romanlardan biri olan 9. Hariciye Koğuşu. Peyami Safa bu romanında bacağından rahatsız olan küçük bir çocuğun sağlığına kavuşmak için çırpınışlarını anlatıyor arkadaşlar. Bu çocuk aynı zamanda Peyami Safa'nın ta kendisidir. Kemik hastalığına yakalanmıştır ve her gün hastaneye gidip çeşitli tedaviler oluyor. Ve bu hastanede gördüğü Nusret karakterine aşık oluyor bu küçük çocuk. Ancak Nusret daha sonrasında Doktor Ragıp'la evleniyor. Bu noktada aslında Peyami Safa'nın hayal kırıklığının anlatıldığı da bir romandır. 9. Hariciye Koğuşu. 9. Hariciye Koğuşu ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Bir sonraki romanımız yine Peyami Safa'nın önemli romanlarından biridir. Fatih Harbiye romanından bahsediyorum arkadaşlar. Özellikle Doğu Batı çatışması ekseninde dönen bir romandır ve en önemli romanlardan biridir. Doğu Batı çatışması ekseninde dönen. Bu noktada baktığımız zaman Neriman adlı karakterin Doğu ile Batı arasındaki kayboluşu, gidip gelmesi anlatılır. Buradaki Macit Harbiye yani Batı'yı temsil eder. Şinasi ise Fatih'i yani Doğu'yu temsil eder arkadaşlar. Neriman ise tarafını Doğu'dan yana yani gelenekten yana yani Şinasi'den yana kullanacaktır. Bu şekilde Fatih Harbiye romanı ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Bir sonraki romanımız yine Peyami Safa'nın önemli romanlarından biri olan ve Milli Mücadele dönemlerinde geçen bir romandan bahsediyorum. Sözde Kızlar romanı. Sözde Kızlar romanında Peyami Safa Mebrure adlı bir kızın Yunan işgalinden kaçıp İstanbul'a bir akrabasının yanına gelişi ve akrabasının yanında kaldığı süre boyunca geçirdiği hayat hikayesi anlatılır. Aynı zamanda İstanbul'a geldiğinde sadece savaştan kaçmak amacıyla gelmemiştir bu kız. Sadece babasından haber almak için de gelmiştir. Böyle bir amacı vardır. Bu romandaki ana karakterlerimiz Mebrure, Behiç ve Nafi Bey'dir arkadaşlar. Bu karakterleri unutmayalım. Sözde Kızlar romanı için. Bir sonraki romanımız yine Peyami Safa'nın çok çok önemli romanlarından biridir ve bireyin iç dünyasını esas alan romanlara baktığımız zaman aklımıza ilk gelmesi gereken romanlardan biridir. Mademoiselle Noralia'nın Koltuğu. Bu romanda tıp okulunu yarıda bırakmış Ferit'in felsefe bölümüne geçişi ve aynı zamanda romanda ruhsal çöküşleri, ruh durumundaki değişimleri anlatıyor Peyami Safa. Bu romandaki ana karakterlerimiz Ferit ve Selma karakterleridir arkadaşlar. Ferit Selma'ya aşık olmuştur. Bu noktada baktığımız zaman bir de aşk hikayesi de diyebiliriz aslında. Mademoiselle Noralia'nın Koltuğu adlı roman için. Ve bu podcast'teki son Peyami Safa roman özeti arkadaşlar. Yalnızız roman özetine geçiyoruz. Bu Yalnızız romanında Peyami Safa 3 genç kızın, bunlar kardeştir aynı zamanda, benliklerini kaybederek farklı farklı hayatlara yönelişlerini anlatır. İşte romanda Feriha vardır. Feriha okul sıralarında okurken bir anda kendini barda çalışırken bulur. Onun dışında başka bir kız vardır. O da kendisini yaşlı bir adamla evlenirken bulur. Bu tür çeşitli hikayeler vardır. Üç kız üzerinden dönen bir hikayedir Yalnızız romanı. Buradaki ana karakterlerimize baktığımız zaman Feriha ve Meral karakterlerini görüyoruz. Bu şekilde Peyami Safa ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Daha doğrusu romanları ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır arkadaşlar. Bir sonraki sanatçımıza geçiyoruz. Şimdi bahsedeceğimiz sanatçı bireyin iç dünyasını anlatması bakımından çok çok önemli bir yere sahip olan bir romancıdır arkadaşlar. Romanları çokça kere baskı yapmıştır ve çok popüler romancılarımızdan biridir. Kimden bahsediyorum? Hepinizin tahmin edeceği üzere Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsediyorum arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar deyince aklımıza ilk olarak 3 kavram gelecek. Bakın bu kavramları gördüğünüz zaman direkt olarak hiçbir şey düşünmeden kendisini işaretlemeniz gerekiyor. Bu 3 kavram şudur: rüya, bilinçaltı ve zaman kavramı arkadaşlar. Rüya, bilinçaltı ve zaman. Bu kavramları bulduğunuz zaman, gördüğünüz zaman direkt olarak aklınıza bu Ahmet Hamdi Tanpınar'dır diyebilmelisiniz. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarına baktığımız zaman ilk olarak bahsedeceğim roman ve Türk edebiyatında çok çok popüler olan bir roman Huzur romanından bahsedeceğim ilk olarak. Bu romanda Mümtaz ile Nuran'ın aşkları anlatılır arkadaşlar. Buradaki Mümtaz Nuran karakterine aşıktır. Haliyle de ana karakterlere baktığımız zaman Mümtaz ve Nuran karakterlerini görüyoruz Huzur romanında. Bir sonraki roman yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli romanlarından biridir. Sahnenin Dışındakiler. Sahnenin Dışındakilerin diğer bir özelliği de Kurtuluş Savaşı döneminde geçmesidir arkadaşlar. Haliyle Kurtuluş Savaşı'nı anlatan eserlerden den soru gelirse, bir defa az önce bahsettiğimiz Peyami Safa'nın Sözde Kızlar romanı gibi sahnenin dışındakiler de Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır arkadaşlar. Haliyle özetinde de baktığımız zaman, daha doğrusu konusuna baktığımız zaman, bir üniversite öğrencisinin gözünden İstanbul'un işgali anlatılır arkadaşlar. Buradaki karakterimiz yoktur. Direkt olarak içeriğini bildiğimiz anda soruyu kolaylıkla yapabiliriz. Sahnenin dışındakiler romanı genel olarak aslında şu şekilde geliyor. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleyi konu alan bir romandır ya da değildir diyor. Hani 4 tane roman veriyor. Bunlar milli mücadeleyi anlatıyor. Bir tanesi veriyor, bir tanesi anlatmıyor. Bu şekilde sorular geliyor. O yüzden Sahnenin Dışındakiler romanının da aynı şekilde Sözde Kızlar romanının da milli mücadele dönemini anlattığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki romanımız yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli romanlarından biri olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü arkadaşlar. Bu romanda Ahmet Hamdi Tanpınar saat tutkusu olan Hayri İrdal adlı karakterin Saatleri Ayarlama Enstitüsü etrafında şekillenen sıra dışı ve ironik hayatını anlatır arkadaşlar. Buradaki esas karakterimiz Hayri İrdal karakteridir arkadaşlar. Bu karakteri gördüğümüz zaman direkt olarak Saatleri Ayarlama Enstitüsü aklımıza gelecek. Bir sonraki romanımız ve bence eğer Ahmet Hamdi Tanpınar sorulacaksa ve bir roman üzerinden sorulacaksa bu kesinlikle bu roman olurdu diyebileceğim bir romandan bahsediyorum. Çünkü diğer bütün romanlarından soruldu. İşte Huzur romanı defalarca kere soruldu. Sahnenin Dışındakiler soruldu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü defalarca kere soruldu. Ama Aynadaki Kadın romanı hiçbir zaman sorulmadı. Bu noktada o yüzden Aynadaki Kadın romanının ben Ahmet Hamdi Tanpınar açısından çok önemli ve sınav açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden Aynadaki Kadın romanının özetine birazcık daha dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Aynadaki Kadın romanında anlatılan şeyler Leyla ile Selim'in aşkı ve Selim'in gözünde Leyla'nın verdiği davet ile İstanbul'da yaşayan insanların yozlaşmış yaşamları anlatılır. Yani yine bir noktada baktığımız zaman yozlaşmış yaşamlar anlatılıyor Aynadaki Kadın romanında. Haliyle buradaki karakterlerimiz de az önce bahsettiğim gibi Leyla ve Selim karakterleridir arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili anlatacaklarım roman bu kadar. Ancak bir eseri daha var ve bu eseri sürekli çıkabilecek potansiyelli olan bir eseri ve roman değil deneme eseri arkadaşlar. Hepinizin aklına geldi büyük ihtimalle. Beş şehir denemesinden bahsediyorum. Beş şehirde ne anlatıldığından bahsetmeyeceğim. Beş şehir üzerinden tabii ki bir deneme anlatılıyor ama hangi şehirler olduğundan bahsedeceğim. Çünkü hangi şehirler olduğu sorusu sürekli benim denemelerde önüme çıkıyor. Haliyle de sizin de çıkabileceğini düşündüğüm için sizlere bu şehirlerden bahsetmek istiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir adlı denemesinde bakın dikkat çekiyorum. Denemedir arkadaşlar bu. Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul şehirlerinden bahseder. Tekrar ediyorum. Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul şehirlerinden bahseder. Beş Şehir adlı denemesini. Bu şekilde Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır arkadaşlar. Kendisinin rüya, bilinçaltı, zaman kavramlarına çok fazla önem verdiğini ve eserlerinin de genelde başlıklarının bunlar altında şekillendiğini bilmemiz yeterlidir. Ve bir sonraki sanatçımıza geçiyoruz. Bir sonraki sanatçımız da yine her zaman her sene potansiyel sınav sorusu olabilecek tarzda bir yazarımız. Kadın yazar olması bakımından da ciddi anlamda tam anlamıyla potansiyel bir sınav sorusu niteliğinde haliyle eserlerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Kimden bahsediyorum? Samiha Ayverdi'den bahsediyorum arkadaşlar. Samiha Ayverdi yine bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarımızdandır. Pek çok kişi Samiha Ayverdi'yi modernist olarak biliyor ama bu çok yanlıştır. Kendisi bireyin iç dünyasını esas alarak romanlar yazmıştır. Eserlerine baktığımız zaman Mesih Paşa İmamı ve İbrahim Efendi konulu eserleri çok önemlidir. Mesih Paşa İmamı'nda imam olan Halis Efendi şahsında okul gönül, medrese, tarikat gibi konuların anlatıyor. Yani bir nasıl desem, bir imam üzerinden bu kavramları anlatıyor arkadaşlar. Mesih Paşa İmamı adlı romanında Samiha Ayverdi. Buradaki karakterlerimiz de tabii ki imam olan Halis Efendi'dir. Diğer bir romanı İbrahim Efendi Konağı. İbrahim Efendi Konağı'nda da konak yaşamından hareketle bir ailenin ve bir devrin dramı anlatılıyor arkadaşlar. Tabii ki bunların içerikleri çok fazla sorulacak nitelikte değil. Çünkü içeriksel bakımından çok iyi eserler değil. Ama isimsel anlamda, yani sanatçının romanları açısından çok çok önemli yer teşkil ediyor. Haliyle Sami Ayverdi deyince aklımıza Mesih Paşa İmamı ve İbrahim Efendi Konağı gelsin arkadaşlar. Bu şekilde Sami Ayverdi ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Bir sonraki romancımız yine pek çoğumuzun toplumcu gerçekçi romancı statüsüne koyduğu bir isim, ama halbuki kendisi tam anlamıyla bireyin iç dünyasını esas alan romanlar yazıyor. Kimden bahsediyorum? Tarık Buğra'dan bahsediyorum. Tarık Buğra ile ilgili tabii ki bir sürü romanı vardır, ama bizim bilmemiz gereken ve hepinizin de bildiği bir romanı var. Küçük Ağa romanı arkadaşlar. Bu romanı bilin, bu romanın içeriğini bilin. Gerisi ne gerek yok, öyle söyleyeyim. Küçük Ağa romanında da İstanbullu hoca olan Küçük Ağa, aynı zamanda İstanbullu hoca olarak biliniyor Küçük Ağa, Milli Kurtuluş Hareketi'ni yavaş yavaş idrak etmesi ve bilinçlenmesi romanda anlatılıyor arkadaşlar. Yine Kurtuluş Savaşı'nı anlatan, Kurtuluş Savaşı döneminde geçmiş romanlardan biridir Tarık Buğra'nın yazdığı Küçük Ağa romanı. Buradaki karakterlerimiz İstanbullu Hoca ve Küçük Ağa'nın kendisidir. Bu şekilde Tarık Buğra ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Ve bu podcast'teki son romancımıza geçiyoruz. Kendisi de bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılar içinde çok önemli bir yeri olan bir sanatçıdır. Ve aslında baktığımız zaman eser içeriklerinden bahsetmeyeceğim bu sanatçının. Çünkü hiçbir zaman eser içeriklerinden sorusu gelmiyor. Ama eserlerinden soru geliyor. Kimden bahsediyorum? Abdülhak Şinasi Hisar. Kendisinin soyadına dikkat edin. Hisar arkadaşlar. Bizim ülkemizdeki hisarlar genellikle nerede? Boğaz çevresinde değil mi? Boğaz Kesen olarak da geçiyor zaten. Anadolu Hisarı vardır. Bir de Rumeli Hisarı vardır. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Rumeli Hisarı ve yanlış bilmiyorsam Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı Anadolu Hisarı. Bunların ikisi de Boğaz'a yakın bir kısımdadır. Haliyle Abdülhakimit Taran diyecektim az kalsın. Abdülhak Şinasi Hisar deyince Hisar kelimesini, Hisar soyadını unutmayın. Çünkü genelde bu adamın eserleri Boğaziçi kavramlarıyla özdeşleşmiş. Ne demek istiyorum? Mesela eserlerini okuyayım ben size. Çamlıca'daki eniştemiz. Bakın Çamlıca. Değil mi? Çamlıca Tepesi neyi görür? Boğazı görür. Tam çok güzel bir noktadan Boğazı görür. Buradan yakalayabilirsiniz. Boğaziçi mehtapları direkt olarak Boğaziçi'ni veriyor. Onun dışında Fehim Bey ve Biz ya da Boğaziçi yılları hep bu şekilde şeyler anlatıyor. Abdülhak Şinasi Hisar ve kendisinin bireyin iç dünyasını esas aldığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde podcastimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. İyi günler.